Ayrım 16, sayfa 158. Havala, Murat Ağırer. Şüphelilerin kullandığı şirketlerin ofis mekanları da başka para yatırma ve çekme işlemleri için kullanılıyor. Bu mekanlarda şüphelilerden biri tarafından iletişim kurulan ve daha sonra müşterilerin paralarını sistem aracılığıyla transfer eden kişiler para yatırıyor. Sonra da sanık yöneticilerden biri tarafından alınıyor. Bu karmaşık trafik sadece bu kadarla da kalmıyor. Bu işin yönetildiği bir de Türkiye ayağı bulunuyor. Bu şirketin sahibi ve yöneticisi sanık Yaçın Karasu ve ayrıca oradaki işleri yöneten kardeşi Mustafa Karasu idi. Almanya'da bir yatırım yapıldığında Yalçın Karasu, Mehmet Güzel'e ödeme noktasındaki uygun miktarda parayı ödemesi talimatını veriyor. Sonra müşterilere ödemeler gerçekleştiriliyor. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için Nisan 2018'den itibaren Hasan Kaplan'ın önerisi üzerine daha fazla ödeme noktası sisteme dahil ediliyor. Yani sistem aslında genişlemeye başlıyor çünkü talep çok. Devam edelim. Bu amaçla Yalçın Karasu başka mücevher dükkanlarını da sisteme dahil ediyor. Bu şirketin işletme müdürü sanık Mehmet Güzel'dir. Ancak işletme aslında Yalçın Karasu tarafından yönetiliyordu. İşletmeyle ilgili tüm önemli kararları o alıyordu. Ayrıca Sercan Dönmez mücevher dükkanının çalışanı olarak görevinin yanı sıra Ekol GmbH'de de çalışıyor ve ödeme noktasında işlemleri yönetiyor. Daha sonra Mehmet Güzel başka bir kuyumcu şubesinde aynı rolü üstleniyor. Onun da düzenli işinin yanı sıra ödeme noktasındaki işlemleri düzenlemek gibi bir sorumluluğu bulunuyor. Tüm suç dönemi boyunca özellikle sanık Yalçın Karasu'nun katılımıyla gerçekleşen para transferlerinin akışı aynı. Süreci özetlersek, müşteri istenilen ödeme noktasına geliyor. Ödeme noktasında çalışan kişi, ödemenin kabul edilmesi için sanık Yalçın Karasu ile telefon yoluyla iletişime geçiyor. Belirli müşteriler için, özellikle büyük müşteriler için, Yalçın Karasu genel olarak onlara ait olan paraları alabilme yetkisi veriyor. Ödeme noktasındaki çalışan parayı sayıyor ve miktarı sanık Karasu'ya iletiyor. Ancak gizlilik amacıyla Karasu'nun talimatı üzerine para birimi belirtilmiyor. Miktar gram birimiyle gösteriliyor veya Amvertrautes olarak adlandırılıyor veya ondalık bir sayı olarak ifade ediliyor. Yalçın Karasu bazı durumlarda ödeme noktasındaki çalışana transfer için hesaplanan komisyonu kendisi iletebiliyor. Diğer durumlarda bu komisyon daha önce ödeme yapan müşteriyle kararlaştırılıyor ve ödeme miktarında anlaşabiliyor. Ödeme yapan müşteri hedef noktada alıcı olarak atanmış kişinin adını ödeme noktasındaki kişiye iletiyor. Bazı durumlarda alıcının adı ve ödenecek miktar veya komisyon miktarı not kağıdına yazılıyor. Hemen ardından Yalçın Karasu ve ayrıca takip edilen Mehmet Güzel, Karasu'ya gönderilen bir fotoğraf çekiliyor. Bu fotoğraf Türkiye'de ödemenin yapılması için kullanılıyor. Ödeme noktasındaki çalışan kabul edilen nakit parayı düzenli mücevherci faaliyeti sırasında kabul edilen nakit paralardan ayrı olarak uygun bir yerde saklıyor. Burada kritik isim Yalçın Karasu. Para düzenli olarak sanık Yalçın Karasu'nun çalışanları olan kuryelere teslim ediliyor. Bu amaçla Karasu ödeme noktasındaki çalışana veya kuryelere gerekli miktardaki eksik parayı almak için önceden bildirimde bulunuyor. Eğer şirketlerde bulunan miktar ödeme yapmak için yeterli değilse diğer şirket tarafından gerekli miktar dengeleniyor. Dengelenmeye ihtiyaç duyulan miktar ödeme noktasındaki çalışanlar veya kuryeler tarafından alınıyor. Baş döndürücü değil mi? Alman polisinin sistemin tüm ayrıntılarına kadar ulaşması ise başka çarpıcı bir gerçek aslında. Yürütülen titiz çalışma sayesinde yapılan işlemlerin sayısı, miktarı, kimin kime ne kadar gönderdiğine kadar belirlenmiş. Anlatayım. Para transferleri için Yalçın Karasu gönderilen miktarın %1 ile 1,5 arasında komisyon alıyordu. Sanık Yalçın Karasu toplamda 154 milyon avroya ulaşan 531 para transferini gerçekleştirdi. Bunun 15 milyon avrosu sanık Hasan Kaplan'la birlikte gerçekleştirildi. Sanık Hasan Kaplan toplamda 20 milyon avroya ulaşan 46 para transferini gerçekleştirdi. Bunun 15 milyon avrosu Yalçın Karasu ile birlikte gerçekleştirildi. Sanık İbrahim Güzel toplamda 9.6 milyon avroya ulaşan 32 para transferini gerçekleştirdi. Sanık Sercan Dönmez toplamda 7.6 milyon avroya ulaşan 11 para transferini gerçekleştirdi. Sanık Mehmet Güzel İbrahim Güzel toplamda 1.3 milyon avroya ulaşan 11 para transferini gerçekleştirdi. Günde 1 milyon avroya kadar transfer yapıldığı söyleniyor. Ancak Türkiye'ye tersine çok daha fazla ödeme yapıldığı da belirlenmiş. Grubun Türkiye'deki ödemeleri sürdürebilmek için Almanya'da ek bir transfer sistemi kurduğu söyleniyor. Alınan bilgilere göre müfettişler kabul edilen nakdin Almanya'da büyük ölçekte altın ve diğer değerli metallerin satın alınmasında kullanıldığına dair kanıtlar buluyor. Altının daha sonra Hessen'deki bir Türk grubuna ait metal işleme şirketine satıldığı söyleniyor. Müfettişler paranın daha sonra grup içindeki rezervasyonlar yoluyla Türkiye'ye aktarıldığından şüpheleniyorlar. Görünüşe göre araştırmacılar yatırılan fonların hangi kaynaklardan geldiğini net bir şekilde belirleyemiyorlar. Havala sisteminin bütün amacı da aslında bu zaten. Aktarılan bazen büyük meblağlar göz önüne alındığında bunun kara para veya suç niteliğindeki işlemlerden elde edilen gelir olduğundan şüpheleniyorlar. Yalçın Karasu mahkemede tüm işlemler benim aracılığımla gerçekleşti. Yatırılan tüm paralar Duisburg'da bana gönderildi, dedi. Ağırlıklı olarak Türkiye'ye yapılan transferlerdeki mali dengesizliği telafi etmek amacıyla Almanya'da 6 tonun üzerinde altın alınıp satılarak elde edilen gelir Türkiye'deki nakit toplama noktalarına ödeniyor. Bu soruşturmadaki 5 sanık suç örgütüne katılımla bağlantılı olarak yasa dışı ödeme hizmetleri sağlamaktan hapis cezasına çarptırılıyor. Diğer 2 sanık da silah yasasını ihlal etmekten 4 yıldan 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Sanıklardan 3'ünün hapis cezalarının infazı erteleniyor. Mahkeme ayrıca 170 milyon avroyu aşan suç gelirine de el koyuyor. Özetle, Yalçın Karasu'nun liderliğinde kurulan Havala örgütünde Mehmet Güzel, İbrahim Güzel, Hasan Kaplan, Almanya ayağı. Sercan Dönmez, Mustafa Karasu, Ahmet Güzel, Türkiye ayağı yer alıyorlar. İddiaya göre örgütün Kıbrıs ayağı ise Hüseyin Karasu. Örgütün kullandığı çok fazla şirket var ancak büyük işlemler Karasu GmbH, Ekol GmbH, Karasu Allianz üzerinde döndü. Almanya'da kara para sahibi kişiler Türkiye'ye paraları aktarabilmek için bu sistemi kullandılar. Tespit edilebilen para 200 milyon avro, ancak bunun çok üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. Almanya'daki yargılama sonucunu aktarmak istiyorum. Türk kuyumcu Yalçın Karasu iddianamede yer alan tüm iddiaların tamamı doğru. Almanya'da havala bankacılığının cezalandırılabileceğini bilmiyordum ama organize suçu hiç düşünmedim diye ifade etti. Duruşma sonunda izinsiz ödeme hizmeti ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından ceza aldı. Karar açıklandıktan sonra 2 yıl 10 ay daha hapiste kalacaktı. Diğer 3 sanık ise 1 yıl 8 ay ve 1 yıl 10 ay ertelenmiş cezalara çarptırıldılar. Sonuç olarak, buyurun size A'dan Z'ye Türk yayıncılığında havala sisteminin nasıl işletildiğine dair ilk kez okuduğunuz detaylar. FETÖ ve PKK'nın kullandığı havala sistemi. Almanya'da bunlar yaşanırken dava hakkında Türk yetkililere bilgi veriliyor. Türk emniyeti bilgileri aldıktan sonra hazırlıkları yapıyor ve soruşturma başlatılıyor. Almanya'dan Türkiye'ye havala yöntemiyle aktarılan 200 milyon avronun büyük kısmının PKK, IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütleri tarafından kullanıldığı tespit ediliyor. Kuyumcularla metal şirketlerinin merkezinde bulunduğu baskını düzenleyen savcılıklar, banka ve elektronik sistem kullanmayan iki aracı tarafından havalenin gerçekleştiğini aktardı. Peki Almanya'dan havala sistemiyle gelen para nereye ve kimlere geliyor? İşte orası çok ilginç. Böylesine yasa dışı bir işin nasıl böyle dallanıp budaklanabildiğini aklım almıyor. Ama işin içerisinde milyonlarca avroluk komisyonlar olunca, üstelik bu işi kaçak göçmen nüfusunun artmasıyla birleştirince aslında tablo netleşiyor. Almanya'da bu kadar çok Türk'ün karıştığı dev operasyonlar yapılırken Ankara Emniyet Müdürlüğü de haliyle hemen harekete geçiyor. Türkiye'de yapılan operasyonla aralarında 6'sı döviz bürosu yöneticisi 79 kişi gözaltına alınıyor. Zanlıların havala sistemiyle Avrupa ülkelerinden 13 milyon 744 dolar, 2 milyon avro ve 12 milyon lirayı İstanbul'a getirdikleri belirleniyor. Daha ilginci, bu operasyondan da FETÖ çıkıyor. Bu paraların daha sonra Anadolu illerindeki FETÖ'nün gaybubet evlerinde dağıtıldığı tespit ediliyor. Dipnot, Nihat Uludağ, FETÖ ilk kez bu yöntemi kullanmış. Milyonlarca euro Türkiye'ye getirildi. CNN Türk 22.11.2019. Tabii bu kadar kuyumcu işin içerisinde olur da mevzu Kapalı Çarşı'ya gelmez mi? Bu işin merkezinin Kapalı Çarşı olduğu yapılan operasyonun ardından anlaşılıyor. Dipnot, havaalanın merkez üssü Kapalı Çarşı. Akşam 21.11.2019. İlk olarak 2017 yılında başlayan ve 2019'un ilk 6 ayına kadar aktarılan paranın izini süren polis, milyonlarca liranın ilk olarak Kapalı Çarşı'da toplandığını, ardından da Ankara, İzmir ve Kayseri başta olmak üzere 18 ile dağıtımın yapıldığını tespit ediyor. Meğer para Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Siirt, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çankırı, Aydın, Kilis, Yalova, Elazığ, Manisa ve Rize'deki döviz büroları ile kuyumculara yollanarak dağıtılıyormuş. Dahası 2017'de başlayan havaala sistemini FETÖ'nün sözde baş yüceler şurası olan beyin takımında 10. sırada yer alan Barbaros Kocakurt'un yönettiği belirleniyor. Örgütün bir dönem İstanbul İl İmamlığı'nı da yapan ve 7 Ağustos 2014'te firar eden Kocakurt'un doğrudan FETÖ'ye bağlı olduğu ve yurt dışındaki tüm para trafiğini yönettiği anlaşılıyor. Sistemle Türkiye'ye aktarılan paraların mahrem imamlara dağılımını da yine örgütün beyin takımında 27. sırada yer alan firari İsmet Aksoy'un yaptığı tespit ediliyor. Dipnot, Sertaç Bulut, havaala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir. AA 21.11.2019. Peki bu sistemi kullanan terör örgütü sadece FETÖ müydü? Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yani MASAK'ın sağladığı mali istihbarat sayesinde terör örgütü IŞİD'e para aktaran illegal para transferi sistemi havaala zincirlerini keşfetti. Yürütülen çalışmalarla Türkiye ve Suriye'de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının illegal para transferi yaptığı belirlendi. Dipnot, Sertaç Bulut, FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe. AA 19.11.2019. MASAK söz konusu illegal döviz zincirlerinden Al Haram, Al Hebo, Al Halidi ve Sak Suku 2016-2017 yıllarında istihbarat ve kolluk birimleriyle yürütülen anlık ve etkin bilgi değişimi sayesinde izlemeye alarak analiz etti. Bu dönemde Al Hebo, Al Halidi illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphe edilen 18 şahıs ve 5 şirketin finansal kuruluşlar nezdindeki milyonlarca dolarlık hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 7 gün süreyle bloke konuldu. Al Haram'la ilişkide olduğu bilgisine ulaşılan Türkiye'nin 10 ilindeki 24 gerçek kişi ve 3 tüzel kişi hakkında da bu kapsamda gereği yapıldı. MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları sonunda illegal havaala zinciri işleten şahıslar hakkında hem terörizmin finansmanı suçu hem de lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunuldu. MASAK'ın analizlerinde lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde illegal havala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilen ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK bilgilendirildi. İllegal havala zincirleri Türkiye tarafından IŞİD, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin fon transferleri açısından en riskli alan olarak görülüyor. Kurumlar arası eşgüdümle bu yapılanmalar kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemi yani AML, CTF açısından öncelikli alanlar olarak değerlendiriliyor. Gelin bununla ilgili bir operasyonu kısaca anlatayım. Öyle ki İstanbul'da dışarıdan market olarak belirlenen bir dükkan uzun zamandır polisin takibi altındaydı. Dipnol, Deniz Çiçek Palabıyık, MASAK'tan DH'ın para trafiğine büyük darbe AA, 14.10.2019. Dükkana girip çıkanlar şüphe çekmişti. Alınan istihbaratın devamında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Dükkan dışından market olarak gözüküyordu ama içerisi havaalanı bürosu olarak kullanılıyordu. Polis operasyonuna baskın yaptı, dükkana girdiğinde şaşırdı. Dükkanda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı ancak bunların dışında ayrıca 7 Afgan da vardı. Hepsi sınır dışı edildi. Sonuç olarak havala sistemi son 10 yılda uyuşturucu kaçakçıları ve onları finanse eden terör örgütleri tarafından detaylı bir şekilde kullanılıyor. İşin garip tarafı Avrupa ile Orta Doğu arasındaki neredeyse tüm bağlantı Türkiye üzerinden yapılıyor. Verdiğim bilgiler sanırım yeterince ayrıntılı bir şekilde sistemin işleyişini ortaya koydu. Kısaca yine yabancı uyruklu kişilerin ve döviz bürolarının içinde olduğu bir operasyonu daha anlatmak istiyorum. Olay yine Fatih'te geçiyor. 2022 Eylül ayında döviz bürosundan 6 sırt çantası parayı aldıktan sonra kendisine verilen adrese doğru yola çıkan Hayyan Bağış teslimat adresine yaklaştığında önünü Transporter marka bir araç kesiyor ve araçtan çıkan kişiler polis kimliklerini göstererek şahısların üzerine arıyorlar. Çantaları açması istenince Bağış, "Burada açmayalım, buyurun karakola gidelim orada açayım" cevabını veriyor. Bunun üzerine Transporter araca bindiriliyorlar. Aracı takip eden başka bir araç ve motorlu şahıslar da olduğu tespit ediliyor. Paralar yağmalanıyor. Sonrasında ise şikayet ediliyor ve soruşturma başlıyor. Bağış ifadesinde kendisinin getir götür işi yaptığını beyan ediyor ve Sufyan Alahmat isimli Suriyelinin kendisini aradığını ve ofisteki çantaları Kaya Gold'a götürmesini istediğini belirtiyor. Arkadaşlarını da çağırarak çantaları Kaya Gold'a götürmüşler. Sonrasında çantaları geri almaları istenmiş ve sonrasında da olay yaşanmış. Bakın, müştekiler şunlar. Sufyan Alahmat, Abdullah Bağış, Hayyan Bağış, Muhammed Almstad, Muhammed Ezeddin, Muhammed Mardini ve Ayham Aldakhel. Dipnot İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu İddianame 2022 Taksim 11.182. Şüpheliler ise Ahmet Selçuk, Muhammed Al-Haddad, Ahmet Yusuf Uzun ve Cemalettin Parlak dahil 9 kişi. Muhammed Al-Haddad motosikleti kullanan kişi. Kişiler yakalanmış ve yargılama yapılmış ancak iddianamede bu kişilerin milyonlarca avro tabir edilen paranın kaynağını sorduğunu görmedim. Paranın nasıl, kimden geldiği, nereye gittiği, ne iş yapıldığı sorgulanmamış. Başka bir yağmalama olayını anlatayım. Adres Mersin. Irak'ta faaliyet gösteren bir banka müdürüne kendisini borsacı olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli hesabına 500 bin dolar göndermesi karşılığında parayı katlayıp 1 milyon dolar olarak göndereceğini belirtti. İngiltere'deki banka sahibinin bilgisi dışında para göndermeye başlayan müdür bir süre devam eden süreçte şüpheliye 19 milyon dolar aktardı. Irak'a dönmesinin ardından durumu fark eden banka sahibinin şikayeti üzerine müdür tutuklandı. Dipnot, Irak Bankası'nı 19 milyon dolandıran şüpheliler Mersin'de yakalandı. AA 26.11.2022. havalı sistemiyle para aktarımı yapılmış. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda Bağdat'taki döviz bürosundan para transferinin havalı sistemiyle yapıldığı, para aktarımının da Mersin'de yaşayan Ürdün uyruklu Suheyr Al-Badri adına gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerle iletişimini sürdüren banka sahibi daha sonra Mersin'e gelerek konuyla ilgili şikayette bulundu. Hemen operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, KOM şubesi ekipleri, para transferinin gerçekleşeceği döviz bürosuna yaptıkları operasyonda Ürdün uyruklu Al-Badri ile Halet Al-Nadi gözaltına aldı. Bir kripto para uygulamasındaki hesaplarında 131 bin dolar olduğu belirlenen zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 kilogramlık külçe altın, çok miktarda ziynet eşyası, 20.700 dolar ve 81.100 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde havala sistemiyle kendilerine gönderilen paraları kripto para uygulaması aracılığıyla yabancı uyruklu zanlıya göndererek komisyon aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Almanya'daki kaynağının belirttiğine göre bu operasyonda yakalanan Halet Al-Nadi, Almanya'daki havala davasında yakalanan Halet Ağa'nın ta kendisi. Türkiye'de aslında o kadar çok havala soruşturması yürütülüyor ki bunların bugüne kadar nasıl gündem olmadığına şaşırıyorum. Bakın, Türkiye'deki havala operasyonu ile ilgili sürdürülen bir soruşturma hakkında daha bilgi vereyim. 16. ayrımın sonu. Sayfa 167.